Ayrım 22, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 244. Bu gelişmeler yaşanırken Ankara'daki Danıştay suikastı davasının İstanbul'daki Ergenekon davasına eklenmesi için hukuki çalışmalar başladı. 17 Mayıs 2007, Savcı Zekeriya Öz, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mütalaa yolladı. 12 Haziran 2007, Ümraniye'de bir gecekonduda bombalar bulundu. Bu Ergenekon soruşturmasının başlangıcı oldu. Bombaların hikayesini yazdım, okudunuz, fazla söze gerek yok. 15 Haziran 2007, Savcı Zekeriya Öz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı bir yazıyla Danıştay suikastı soruşturmasının dosyasını istedi. Ve 6 Şubat 2008, Ankara'da Danıştay suikastı davası kararına 7 gün kala sanık Osman Yıldırım, Süleyman Esen'in avukatı Mehmet Ener'le tutuklu bulunduğu Sincan F tipi cezaevinde görüştü. Burada yanıtı hala bulunmayan bir soru var. Mehmet Ener niye Osman Yıldırım'la görüştü? Soru şundan önemli. Osman Yıldırım kendi 4 avukatına değil Mehmet Ener'e itiraflarda bulundu. Cumhuriyet gazetesine attığı bombaları İstanbul Ataşehir'de bir evde yapılan toplantıda Veli Küçük, Muzaffer Tekin ve Oktay Yıldırım'dan aldığını söyledi. Ne zaman itiraf etti? Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından bir hafta önce. Ağırlaştırılmış müebbet ceza alacağını biliyordu. Karardan önce gizli tanık koruma yasası ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyordu. 20 ay sonra ifadesini değiştirdi. Devam edelim. Osman Yıldırım'la görüşen Süleyman Esen'in avukatı Mehmet Ener, Sincan cezaevinden çıkınca doğruca nereye gitti dersiniz? Şamil Tayyar'a. Avukat Mehmet Ener, Osman Yıldırım'ın bahsettiği Ataşehir toplantısını Star gazetesi Ankara temsilcisi Şamil Tayyar'a anlattı. O da 8 Şubat 2008 tarihinde bunu köşesinde yazdı. Ardından Taraf gazetesine tam sayfa röportaj verdi. Danıştay suikastının arkasında Ergenekon var. İlginç bir süreç başlatıldı. Sonuçta Danıştay davası Ergenekon'la irtibatlandırılmaya çalışılıyordu. Ayrıntılı yazacağım ama bir not eklemeliyim. Alparslan Arslan'ın 26 Haziran 2006 günü savcılıkta liderim dediği ve 3 el bombayı talebim üzerine benim evime getirip verdi dediği 10 yıla mahkum olmuş Süleyman Esen sürpriz bir kararla 28 Ağustos 2009'da daha Ergenekon davasında ifade bile vermeden tahliye edildi. Avukatı Mehmet Ener'in başarısıydı kuşkusuz bu durum. Başarılı avukat Mehmet Ener'le ilgili bir bilgi vermeliyim. Duruşmalardaki ifadesine göre Saadet Partiliydi. Başbakan Erdoğan'ı yıllardır tanıyordu. Şamil Tayyar'ı nereden tanıyordu acaba ki Osman Yıldırım'ın itiraflarını hemen onunla paylaşmıştı? Duruşmadaki ifadesine göre yeni tanışmışlardı. Tuhaf. Danıştay suikastı davasında artık tanık olan Süleyman Esen, 139. duruşmada avukatının Osman Yıldırım'la Sincan cezaevinde görüşmesini şöyle anlattı. Süleyman Esen, Osman Yıldırım bana avukatınızla görüşmek istiyorum, görüşmem sizin için de iyi olur dedi. Tamam dedim, Mehmet Ener'e ilettim. Avukatım gelmiş, kendisiyle görüşmüş. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, ne görüşmüşler sormadınız mı? Neymiş lehinize olan? Süleyman Esen, içeriğini sormadım. Başkan Şengün, hala merak etmiyorsun yani öyle mi? Süleyman Esen, yok sormadım. Osman Yıldırım'ın ifadelerini daha sonra basından öğrendik. Başkan Şengün, avukatınız size anlatmadı mı hiç? Süleyman Esen, hayır sormadım. Başkan Şengün, Mehmet Ener sizin avukatınız. Osman Yıldırım sizin de lehinize olacağını söylediği için avukatınızı görüşmeye siz gönderiyorsunuz. Nasıl sormazsınız? Siz de avukatsınız. Bunları ilk önce bilmesi gereken siz değil misiniz? Siz müvekkillerinizi böyle mi savunuyorsunuz? 13 Şubat 2008, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi Orhan Karadeniz, Savcı Zekeriya Öz'ün gönderdiği Ergenekon delillerini inceleyerek kararını açıkladı. Davanın Ergenekon'la bir ilişkisi yoktur. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu sanıklar ve sanıklara isnat edilen eylemler ile ilgili yürütülen hazırlık soruşturması arasında suç vasfını, sanıkların hukuki durumunu ya da sübutu etkileyecek şekilde bir bağlantı tespit edilememiştir. Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis cezası verildi. Tekin İrşi ve Süleyman Esen 10 yıl cezaya mahkum oldu. Osman Yıldırım'ın mahkemede karardan sonraki sözleri Danıştay suikastinin neden yapıldığını açıklıyordu. O İngiliz piçinin kurduğu cumhuriyeti başınıza yıkacağız. Evet, benim yegane görevim cumhuriyeti yıkıp ikinci Osmanlı Devleti'ni kurmaktır. bunu kuracağım. Benim şahitlerimi dinlemedin. Mahkeme başkanı, sen de onun piçisin.
18 Şubat 2008, Başbakan Erdoğan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladığında tepkisini şöyle dile getirdi. Ergenekon operasyonunda yürütme ve yargı uyum içinde çalışacaktır. Gazeteci Derya Sazan, 3 Mayıs 2008 tarihli Milliyet'te yazdığına göre Danıştay suikastı ile ilgili Başbakan Erdoğan şöyle diyordu.
Bütün bilgileri gönderdik ama nedense yargı bu bağlantıyı kurmaktan kaçındı.
17 Aralık 2008, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Osman Yıldırım'ın ifadelerinin Ergenekon davasıyla ilişki iddia ettiğine ve bunun araştırılması gerektiğine hükmederek Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Mart 2009'da kararında ısrar ettiğini bildirdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir ufacık iddianın bile araştırılması gerektiğinden bahisle davayı bozdu ve dava dosyasını, aradaki irtibat iddiasının araştırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dava Ergenekon'la birleştirilmiş oldu. Peki Ergenekon iddianamesi ne zaman tamamlandı? 10 Temmuz 2008, yani daha birleştirilme kararı verilmeden. Ergenekon iddianamesinde en önemli suç neydi? Danıştay suikastı. Dikkatinizi çekerim, dava birleştirilmeden önce. Bu arada daha bu karar çıkmadan hukuki prosedür sürerken Ankara Sincan cezaevinde hareketlilik çoktan başlamıştı bile. Bu hukuki süreçler hiç ele alınmadı, karar çoktan verilmişti. Başbakan demeçler veriyordu ardı ardına. Örneğin başbakan bütün bilgileri gönderdik demişti. O bilgileri nasıl elde ettiğine bakalım. 12 Mart 2008'de yani dava henüz birleşmeden Ergenekon davasına bakan savcılar Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel yanlarında bazı polislerle mesai saati dışında Sincan cezaevine gitti. Amaçları Osman Yıldırım ve diğer sanıklarla görüşmekti. Sanıklar akşam sizi revire götüreceğiz denilerek koğuşlarından alındı. Götürüldükleri yerde onları polisler bekliyordu. Yasalara göre polis cezaevine girip sorgu yapamaz ama yasayı kim dinliyor? Alparslan Arslan davanın başından beri ne biliyorsa bir daha anlattı. Söyleyeceği başka sözü yoktu. Diğer sanıklar da duruşmadaki sözlerini tekrarladılar. Sadece Osman Yıldırım davanın gidişatını değiştiren ifade verdi. 12 Mart ve 13 Mart 2008 tarihindeki Sincan cezaevindeki görüşmede avukat Mehmet Ener'e söylediklerini bu kez savcılara anlattı. 29 Nisan 2006 tarihinden sonra Ümraniye semtinde Alparslan Arslan ile buluştuğunu, Alparslan Arslan'ın kendisine harekete geçeceğiz, yarın buluşalım, Ataşehir Migros'un tam önüne gel, bir arkadaş seni alacak dediği, bir gün sonra ilgili yere gittiği, Migros'a 500 metre mesafede dubleks villadan oluşan bir site içerisinde villaya gittiklerini, Alparslan Arslan'ın bekar arkadaşlarının kaldığı bu evde Muzaffer Tekin, Alparslan Arslan, Oktay Yıldırım ile birlikte kendisinin tanımadığı 10-15 şahsın daha olduğunu, Muzaffer Tekin'in burada 3 adet bombayı yanında koruması gibi duran kişiye yan odadan getirerek kendisine bunlar Cumhuriyet Gazetesi'ne atılacak, rahat ol kimse ölmeyecek, iş bitince sana 500 bin dolar para vereceğiz, senin bombayı attıracağın kişilere vereceğin paraya karışmayacağız dediği, kendisinin 2 adet bombayı alıp cebine koyduğunu, bir tanesini de Alparslan Arslan'ın alıp çantasına koyduğunu söyledi. İddianame sayfa 410. Muzaffer Tekin'in avukatı Selin Deviren tahta biçen sözde Ataşehir toplantısına ilişkin mahkemeye deliller sundu. Muzaffer Tekin'in telefon dökümlerine baktığımızda müvekkilimin sözde toplantının yapıldığı tarih olan 30 Nisan 2006'da Göztepe Ziver Bey Maltepe Pendik'te olduğu tespit edilmiştir. Ataşehir'de değildir. Sözde toplantının yapıldığı gün Ataşehir'de bulunan villada Muzaffer Tekin koruması Rasim Görüm'e yan odadan bombaları getirterek Alparslan Arslan'a verdirtmişti. Rasim Görüm'ün telefon dökümlerine baktığımızda Rasim Görüm'ün 29 Nisan 2006-12 Mayıs 2006 tarihleri arasında Hendek'te olduğu tespit edilmiştir. Ve nitekim Muzaffer Tekin'le sözde koruması Rasim Görüm'ün bu tarihler arasında hiçbir görüşmesi bulunmamaktadır. Türkiye İletişim Başkanlığı tip kayıtlarına göre zaten Osman Yıldırım da 29 Nisan 2006'da İstanbul'da değildi. İzmir-Manisa yolundaydı. Alparslan Arslan İstanbul'daydı ama hiç Ümraniye'de görünmüyordu. Ergenekon davasının 19 ve 21 Ekim 2010 tarihli duruşmalarında Ataşehir'deki evin sahibi ve komşular dinlendi. Tanıklar, sanıklardan hiçbirini tanıyamadı. Toplantıyı görmediklerini söylediler. Recep Özkan Ataşehir'deki evin sahibi, İstanbul'daki polis ve savcılar ifadesini almadı. Sadece sanıklar dinlenmesini isteyince tanık sıfatıyla duruşmaya geldi. Toplantı olmadığını söyledi. Şaşırtıcı olan apartman kapıcısının ifadesiydi. Apartman kapıcısı 2007 Aralık ayında polislerin apartmana gelerek keşif yaptığını ve bazı fotoğrafları gösterdiğini belirtti. Dikkat ediniz, polisler ellerinde fotoğraflarla keşfe geldiğinde daha Osman Yıldırım itirafa başlamamıştı. İtiraf tarihi 6 Şubat 2008 idi. Danıştay davası Ergenekon davasıyla Osman Yıldırım'ın bu itirafıyla birleşince işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Osman Yıldırım'ın beyanlarına çok önem verdi iddia makamı. Olabilir ama bir örnek vermeliyim. Osman Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaları önce bir holdinge attırdığını, patlamadığını, daha sonra adamlarını aldırarak pimini tekrar taktığını ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yeniden attırdığını söyledi. Aklıyla alay ettirmek isteyenler için söylenecek bir şey yok. Ama bu adam muteber tanık. Zaten duruşmada, çapraz sorguda sanıklar tarafından o kadar sıkıştırıldı ki bu konuda konuşmak istemiyorum dedi. Aslında Osman Yıldırım bir hukuk dersidir. Danıştay suikastı davasında müebbet hapis cezası alan Osman Yıldırım'ın itirafları sonucu hayatı değişti. Sanıktı, tanık da oldu. Ergenekon duruşmalarında avukatların bulguları ve gizli tanık ifadesinde iddia makamının ona Osman'ım diye hitap ettiği ortaya çıktı. Peki Osman Yıldırım'ın iddialarından hangisi doğruydu? Şöyle, Ergenekon örgütü üyesi mi? 9 Kasım 2009. Ben Ergenekon'un üyesi değildim. Eğer Ergenekon bir örgütse bağımsız bir şekilde çıkar amaçlı bir iş almışım. Buradaki kimseyle aynı anlayışı paylaşmam da imkansızdır. Silivri'deki 120. celse. 11 Eylül 2008. Ergenekon terör örgütü üyesiyim. Örgütü çökerttiğimden ailem için can güvenliği istiyorum. Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe. Muzaffer Tekin'i tanıyor mu? 30 Mart 2007. Muzaffer Tekin'i tanımıyorum. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe. 9 Kasım 2009. Benim veli küçük Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım gibi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturmadaki önemli isimlerle zaten geçmişe dayalı bir tanışıklığım bulunmaktadır. Silivri'deki 120. celse. Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalamak için Alparslan Arslan ile görüştü mü? 20 Mayıs 2006. 3 Mayıs 2006 günü Üsküdar'da bulunan Açık Hava Çay Bahçesi'nde Alparslan ile buluştuk. Kendisinde el bombalarının olduğunu söyledi. Ankara TEM'de verdiği ifade. 21 Mayıs 2006. Alparslan ile Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması yönünde herhangi bir görüşme yapmadım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadesi. 9 Kasım 2009. Şimdi bu bombayı bu gazeteye atalım, gidip paramızı alalım demesinden sonra, ya bekle dedim, gece yarısı git, gündüz insanlar var, polis var, inceleme yapıyor. Madem ikna olmuyorsun gece git, insanlar zarar görmesin. Yok dedi, gündüz gidip gündüz atalım, baskıya yetişsin. Silivri'deki 120. celse. Cumhuriyet'e bomba atma talimatını kimden aldı? 12 Mart 2008. Talimatı Muzaffer Tekin'den aldım. Ergenekon savcılarına ifadesi. 1 Nisan 2008. Talimatı Veli Küçük'ten aldım. Ergenekon savcılarına ifadesi. 23 Ekim 2009. Kimseden bir yerden emir talimat almadım, alamadım. Benim doğama aykırı. Silivri'deki 119. celse. Bomba atmak için kimden para aldı? 12 Mart 2008. Muzaffer Tekin'den 500 bin dolar taahhüt aldım. Ergenekon savcılarına ifadesi. 1 Nisan 2008. Veli Küçük 500 bin dolar verecekti. Ergenekon savcılarına ifadesi. Bombaları kim kime verdi? 6 Şubat 2008. Bombaları Veli Küçük'ün Alparslan Arslan'a verdiğini mi söylesem? Süleyman Esen'in avukatı Mehmet Ener'le görüşme. 12 Mart 2008. Bombaları Muzaffer Tekin'den bizzat aldım. Ergenekon savcılarına ifadesi. 1 Nisan 2008. Bombaları Veli Küçük verdi. Ergenekon savcılarına ifadesi. 10 Kasım 2009. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili iş veren Veli Küçük'tür. Bombaları veren de Muzaffer Tekin'dir. 121. celse. 13 Kasım 2009. Ben bombaları Veli Küçük'ten aldığımı söylemedim. Silivri'deki 123. celse. Bombalar nasıl verildi? Ataşehir'deki toplantıda kimler vardı? 12 Mart 2008. 10-15 kişilik grubun önünde yan odadan getirilerek verildi. Ergenekon savcılarına ifadesi. 1 Nisan 2008. Bombaları Veli Küçük sadece ben ve Alparslan Arslan'ın bulunduğu bir ortamda verdi. Ergenekon savcılarına ifadesi. 17 Nisan 2008. Toplantıda Muzaffer Tekin, Fikri Karadağ, Mehmet Zekeriya Öztürk, Kuddusi Okkır ve Oktay Yıldırım vardı. Bombaların teslim edildiği toplantıda Veli Küçük yoktu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade. 10 Kasım 2009. O toplantıda Muzaffer Tekin, Hüseyin Görüm'ün yeğeni Oktay Yıldırım, Fikri Karadağ, Orhan Kadı, Alparslan Arslan ve tanımadığım başka kişiler vardı. Silivri'deki 121. celse. 13 Kasım 2009. Ataşehir'de Veli Küçük bombaları Alparslan Arslan'a verdi. Silivri'deki 123. celse. 24 Eylül 2010. Bombalar Ataşehir'deki evde değil, başka bir evde verildi. Önce oraya gittik, sonra Ataşehir'deki eve geçtik. 156. celse. Bombaları ne zaman aldı? 20 Mayıs 2006. 3 Mayıs 2006 günü Üsküdar'da bulunan Açık Hava Çay Bahçesi'nde Alparslan ile buluştuk. Kendisine el bombalarının olduğunu söyledi. Ankara TEM'de verdiği ifade. 12 Kasım 2009. Bombaları 1 Mayıs 2006 günü aldım. Silivri'deki 122. celse. 12 Kasım 2009. Bombaları aldığımın ertesi günü Cumhuriyet'e attırdım. Aynı celse. Bu ifadeye göre 4 Mayıs 2006. Soner Yalçın. Ataşehir toplantısının yapıldığı evin özelliği. 12 Mart 2008. Migros'a yaklaşık 500 metre uzaklıkta dubleks villalardan oluşan bir sitenin içindeki bir villaya götürüldüm. Ergenekon savcılarına ifadesi. 12 Kasım 2009. Sitede değil, villada değil. Yani yeni yapılmış binalar. Yan tarafında duvarlar vardı. Yani oranın çevresi duvarlı. Yan taraf, yolun yan tarafı yüksek duvarlarla şeyli. Yani o zaman onların yeni yapıldığı, yeni yapılan binalar. Silivri'deki 122. celse. 8 Aralık 2009. Dubleks, yani yeni yapılan dubleks binalar olmalı. 3 katlı da olabilir. Yani katları saymadım. Öylesine gözüme çarptı yani. Yani 3 katlı, 2 katlı, 4 katlı. Silivri'deki 125. celse. Danıştay saldırısını hangi örgüt yaptı? 27 Haziran 2007. Şeriatçı bir yapılanma Anadolu İslam Devleti için gazeteyi bombalattı. Danıştay cinayetini işletti. Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi. 10 Kasım 2009. Alparslan Arslan'ı kullanan Veli Küçük'tür, Muzaffer Tekin'dir. Bunların üstündeki de Şener Er Uygur'dur, Hurşit Tolon'dur, Fikri Karadağ'dır. Silivri'deki 121. celse. Osman Yıldırım söz aldığı pek çok duruşmada da Danıştay Ergenekon'un işi ifadesini kullandı. Fethullah Gülen'le ilgili neler dedi? 24 Temmuz 2006. Fethullah Gülen, Alparslan Arslan ve Kemalettin Gülen'i beraber okuttu. Fethullah Gülen kendi inançlarına yakın asker, subay, paşalar ve mafyalarla birlikte bu insanlık dışı çirkin tezgahın sahibidir. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçesi. 12 Mart 2008. Fethullah Gülen'i beğeniyorum, yani inançlı bir insan. Onun ağlamaklı görüntülerini gördükçe adama karşı bir sempatim oluyor. Ergenekon savcılarına ifadesi. 9 Kasım 2009. Fethullah Gülen'den özür diliyorum. Kendimi dinletebilmek için öyle dedim. Silivri'deki 120. celse. Hayat görüşü ve tarzı. 20 Mayıs 2006. Alparslan Arslan ile hayat görüşü olarak birbirimize yakın durmaktayız. Güçlü, dürüst bir kişiliği olan, sözüne güvenilir, sağlam bir insan olarak kendisini bilirim. Ben de muhafazakar ve sağ görüşlü bir insanımdır. Ankara TEM'de verdiği ifade. 29 Ağustos 2006. Ben mesleğim gereği içkici ve kumarbaz bir adamım. Dindar insanlar ile benim işim olmaz. Hele ki gericilerle hiç işim olmaz. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçesi. 23 Ekim 2009. Alparslan ateisttir. Ben elhamdülillah Müslümanım. Ben normal bir vatandaşım. Silivri'deki 119. celse. Osman Yıldırım duruşmalarda da kendisi gibi ifade vermeyen diğer suç ortaklarını da ikna etmeye çalıştı. Çapraz sorgudaki ilginç diyaloglar tutanağa geçti. Bu konuşmalar öyle bir noktaya geldi ki Mahkeme Başkanı Köksal Şengül müdahale etti. 136. celse. Sanık Osman Yıldırım, Sanık arkadaşlarına, madem ki haksız ceza aldığını söylüyorsunuz burada, ne güzel Ankara 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nden kurtulup yeni ve ayrı bir mahkeme heyeti tarafından yeniden yargılanma şansı elde edeceksiniz ve aldığınız haksız cezadan kurtulacaksınız ve meramınızı anlatma fırsatı bulacaksınız. Siz buna rağmen Yargıtay'ın bozma kararına direnilmesini talep ediyorsunuz. Buna ne diyeceksiniz?
Sanık İsmail Sağır, buna cevap verdim. Bir daha vereyim sana. İlk duruşmada bunu söyledim, mahkeme bozdu. O zaman birleştirilecek diye bir karar çıktı mı mahkemeden? Biz davayı birleştirdik. Ne söylersen söyle diye bir karar çıktı mı? Çıkmadı. Bana görüşümü sordu. Sen ne diyorsun dedi. Bu görüşe dedi. Benim şeyle Ergenekon'la alakam yoktur. Kimseyi de tanımıyorum. Direnilmesini istiyorum dedim ben. Dava birleşmesin diye. Çünkü tanımıyorum adamları. Onun için söyledim diyorum. Sen de şeyi lafa alıp başka yere götürme yani.
Sanık Osman Yıldırım. Bak şimdi az çok siz de hapis yatmışsınız. Şimdi Yargıtay dosyaları birleştirmiş, davaları birleştirmiş. Artı haksız ceza aldığınızı söylüyorsunuz. Ve Yargıtay'ın bozma kararından sonra kaç tane duruşma yapıldıysa, 2 veya 3, üçünde de Yargıtay'ın bozma kararına direnilmesini talep ediyorum diyorsunuz. Yani Ankara'da yapılan son duruşmada buraya geleceğinizi bile bile Yargıtay'ın bozma kararında direnilmesini talep ediyorum diyorsunuz.
Sanık İsmail Sağır. İlk duruşmada söyledim, evet.
Sanık Osman Yıldırım. Az çok hapiste yatmışsınız. Şimdi Ankara 11. Ağır Ceza.
Mahkeme Başkanı. Öğrenmemiş işte, hapiste yattığı sürede o olayların o bölümünü öğrenememiş.
Sanık İsmail Sağır.
Senin kadar öğrenemedim işte yani, evet.
Mahkeme Başkanı. Cezaevinde yani nasıl konuşulacağını öğrenememiş. Osman Yıldırım'ın itiraflarının gerçek olmadığını ispatlamak için savunma avukatları olağanüstü çabalarla tip kayıtlarına ulaştılar. Telefon takibi aslında kimin kiminle nasıl bir ilişki içinde olduğunu gösteriyordu. Örneğin Süleyman Esen ile Alparslan Arslan arasında Cumhuriyet gazetesine bombalar atılmadan önce ve atıldıktan sonra sıkı bir telefon irtibatı vardı. Cumhuriyet gazetesine atılan bombaları temin ettiği söylenen Süleyman Esen'in baz istasyonu kayıtları duruşmada ayrıntılarıyla konuşuldu. Fakat nedense iddia makamı bu konuya gerekli özeni göstermemişti. Ergenekon davasının 23 Mart 2010'da yapılan 139. duruşmasında Süleyman Esen, Osman Yıldırım'la ilişkisini de Alparslan Arslan'a bombaları verdiğini de inkar etti. Ancak 140. duruşmada yapılan çapraz sorgusunda ortaya çıkan kayıtlar her iki beyanını da yalanlar nitelikteydi. Kayıtlara göre Süleyman Esen, Osman Yıldırım'la çok sayıda telefon görüşmesi yapmıştı ve çok seyrek görüştüğünü söylediği Alparslan Aslan'la da Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması eyleminden 2 gün önce sıkça görüşmeye başlamıştı. 25 Mart'ta yapılan 140. duruşmada baz istasyonu kayıtları konuşuldu. Bu konu önemli. Muzaffer Tekin Alparslan Arslan ilişkisinin en önemli kanıtı telefondu çünkü. Alparslan Arslan bayramlarda ve Kadir gecesinde Muzaffer Tekin'e mesaj atmıştı. Toplam 90 saniyelik telefon ilişkisi vardı. Peki, Alparslan Arslan'ın başka telefon kayıtlarına bakalım. Kayıtlara göre Süleyman Esen ile Alparslan Arslan arasındaki telefon trafiği 17 Nisan 2006'da başlıyor, 3 Mayıs'a kadar 3 kez görüşüyorlar. Cumhuriyet gazetesinin ilk bombalanmasından 2 gün önce 3 Mayıs 2006'da ise görüşmeler yoğunlaşıyor ve o gün tam 7 kez konuşuyorlar. Hemen belirtelim, Süleyman Esen ile Alparslan Arslan bu tarihten önceki 166 gün boyunca yalnızca 3 kez görüşmüşlerdi. Süleyman Esen ile Alparslan Arslan arasında Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasından 2 gün önce yoğunlaşan bu telefon trafiği Danıştay saldırısına kadar devam ediyordu. Süleyman Esen bu durumu şöyle açıklıyordu.
Biz Alparslan'la okuldan arkadaşız, zaman zaman arayıp yemek yiyelim, kağıt oynayalım derdi. Ya da hukuk bilgisi almak için arardı. Avukatlık bilgisinin yeterli olmadığını söylerdi, bana danışırdı.
İyi de ilk bombanın atıldığı gün 2 kere mesajlaşmışlardı. Ertesi gün yine 2 görüşmeleri, 5 mesajlaşmaları vardı. 6 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri 11 haberleşmeden 7'si Alparslan'laydı. Bu yoğunluğu şöyle açıklıyordu.
Hal hatır sormak için, zaman zaman birlikte bir şeyler yapmak için birbirimizi ararız. Belki bir dava konusunda danışmak için aramış olabilirim. Bu kadar.
Süleyman Esen ile Osman Yıldırım arasındaki görüşmeler Cumhuriyet'in bombalanmasından 1 gün önce 4 Mayıs 2006'da başlıyordu. Süleyman Esen tanımadığını iddia ettiği Osman Yıldırım'la yapılan görüşmeleri şöyle açıkladı.
Alparslan Arslan benim telefonumdan görüşmüş, kendi şarjı bitmiştir.
Ancak kayıtlara göre Süleyman Esen'in telefonundan 4 Mayıs'ta önce Alparslan Arslan'ın sonra Osman Yıldırım'ın arandığı ortaya çıktı. Bu görüşmelerden 40 dakika sonra Alparslan Arslan Osman Yıldırım'ı kendi telefonundan aradı. Bu kayıtlara göre Alparslan'ın kendi telefonunu kullanmaktan çekinmediği ya da şarjının bitmediği anlaşılıyordu. Aynı saatlerde Alparslan Arslan Üsküdar'da Osman Yıldırım Sultanbeyli'de Süleyman Esen Alemdağ'da sinyal veriyordu. Süleyman Esen telefonla Osman Yıldırım'ı arıyor ve 2 dakika sonra Alparslan Arslan Osman Yıldırım'la konuşuyordu. Hepsi ayrı ayrı yerlerdeydi. Süleyman Esen'in de buna yanıtı dediğim gibi olmuştur, şimdi teferruatını hatırlamıyorum oldu. Süleyman Esen bir önceki duruşmada Ergenekon savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in benzer bir sorusuna da aynı yanıtı verdi. Bunun üzerine Pekgüzel şöyle dedi. Aynı saatlerde Alparslan Arslan Üsküdar'da, Osman Yıldırım Sultanbeyli'de, siz ise Alemdağ'da sinyal veriyorsunuz. Sizin telefondan Osman Yıldırım aranıyor ve 2 dakika sonra da Alparslan Arslan telefonuyla Osman Yıldırım'la konuşuyor. Hepiniz ayrı ayrı yerdesiniz. Bitmedi. Cumhuriyet gazetesine ikinci bombanın atılmasından bir gün önce 9 Mayıs 2006'da da Osman Yıldırım Süleyman Esen'in telefonundan 6 kere arandı. Bu görüşmelerin yapıldığı saatlerde Alparslan Arslan da kendi telefonundan kız kardeşiyle mesajlaşıyor. Yani Alparslan Arslan'ın kendi telefonunu kullandığı anlaşılıyordu. Şarjı bitik telefondan mesaj atamazdı. Yoksa Osman Yıldırım'la Süleyman Esen'in görüştüğü belli değil miydi? Süleyman Esen ifadesini tekrarlayarak "Osman Yıldırım'ı tanımıyorum" diye yanıt verdi. 11 Mayıs 2006'da Cumhuriyet'in üçüncü kez bombalanmasının hemen ardından Alparslan Arslan'ın aradığı ilk kişi Şeyh Salih Kunter, ikinci ise Süleyman Esen. Avukatlar TİB'den gönderilen kayıtlar üzerinde araştırma yaparak Süleyman Esen, Alparslan Arslan, Salih Kunter, emekli polis Hamza Öztürk ve Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen'in yoğun telefon bağlantılarını ortaya çıkardı. TİB kayıtlarına göre Şeyh Salih Kunter'in dergahının bulunduğu Gültepe civarındaki bir baz istasyonunun adresi, oradan yapılan tüm görüşmeler göründüğü halde TİB kayıtlarında görünmüyordu. Sanki görüşmeler görünmez bir baz istasyonundan yapılmış gibiydi. 24 Nisan 2006 itibariyle Süleyman Esen'in 19.22'den sonraki 3 görüşmesinin baz istasyonu yok. 25 Nisan'da 19.01'den sonraki son 4 görüşmesinin adresi yok. 26 Nisan'da 17.26'dan sonraki son 5 görüşmesinin adresi yok. 27 Nisan'da 16.05'den sonraki son 5 görüşmesinin adresi yok. 28 Nisan'da 21.47'den sonraki son 9 görüşmenin adresi yok. 29 Nisan'da hiç baz istasyonu bilgisi yok. 30 Nisan'da 14.09'dan sonraki 2 görüşmenin adresi yok. 1 Mayıs'ta 17.18'den sonraki 3 görüşmenin adresi yok. 2 Mayıs'ta 17.55'den sonraki 1 görüşmenin adresi yok. 3 Mayıs'ta 19.46'dan sonraki 5 görüşmenin adresi yok. Baz istasyon kayıtlarının verilmediği saatlerdi bunlar. Bu saatlerden sonra 6 Mayıs'ta 17.48'den sonra, 7 Mayıs'ta 18.15'den sonra, 8 Mayıs'ta 19.52'den sonra, 9 Mayıs'ta 18.58'den sonra. Daha da devam var. Yani Süleyman Esen telefonunu kullanmaya devam etmiş. Fakat hangi baz istasyonunu kullandığına ilişkin bilgi yoktu. Saatler çok dikkat çekiciydi. Hep akşam üzeri saatinde kesiliyordu. Yani o saatlerde Süleyman Esen bir yere gidiyor, gittiği yeri de bir önceki görüşmesinden ve istikametinden anlıyoruz. Son görüşmesi ya Levent'ten ya Mecidiyeköy tarafından, 4. Levent'ten, 1. Levent'ten. Bundan sonrakiler yok. Süleyman Esen bir yerde o saatlerde telefon görüşmelerini yaparken Alparslan Arslan'a bakılıyor, o da orada. Alparslan Arslan 4 Mayıs'ta 18.30, 5 Mayıs'ta 21.13, 7 Mayıs'ta 22.27, 8 Mayıs'ta 16.06, 9 Mayıs'ta 19.04, 2. bombanın atıldığı 10 Mayıs'ta 13.53. Bunların devamında başka görüşmeleri devam ediyor ama baz istasyonları yok. Nerede oldukları bilinmiyor. 22. ayrımın sonu. Sayfa 256.